Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi ile beraber çok uzun bir zamandır bizden incelemesini istediğiniz LG Nexus 4'ü inceleyeceğiz. Hemen teknik özellik tablosunu görüntülüyoruz. Hızlı bir şekilde geçeceğiz çünkü bazı eleştiriler aldık bu konuda. Çok fazla duruyorsunuz bunun üstüne diye. LG Nexus 4 Snapdragon S4 Pro platformunu kullanıyor. Crate tabanlı 4 çekirdekli 1.5 GHz'lik bir işlemcisi var. Adreno 320 GPU'suyla aslında şu an piyasada hem en yüksek grafik performansı hem de işlem performansını vaat eden telefonlardan bir tanesi. 2 GB belleğiyle de hemen bizlere Note 2'yi hatırlatıyor. 2 GB bellek de gelecekteki güncellemeleri çok rahat bu telefonu alabileceğini de bir göstergesi erdi.
Evet.
Telefonun 16 GB ve 8 GB dahili hafızası bulunan modelleri bulunacak. SD kart hafızasını çoğaltamıyoruz. Pilini değiştiremiyoruz. Erdi, bu telefonu bir de özel kılan bazı ek fonksiyonlar var. Bunlardan da sen bahset istersen.
Telefonun en büyük özelliği aslında Google markasını taşıması. Yani önümüzde çıkacak tüm Android güncellemelerini almaya garantili bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.
Evet, en az 2 sene garantisi var bu konuda.
En az 2 sene garantisi var. Yani Android 5 belki 6'yı bile biz bu telefonla göreceğiz. 4.7 inç büyüklüğünde bir ekranı var. Bu ekran çok özel bir ekran. Yani LG'nin bu konudaki uzmanlığının tüm yansımalarını bu ekranda görüyoruz. 4.7 inçlik 1280x768 piksel çözünürlüğünde. Yani Nokia'nın deyimiyle HD Plus bir ekranı var bu telefonun. Bunun dışında tasarım anlamında çok şey. Zaten tasarıma birazdan gireceğiz. Yani tam anlamıyla bu fiyata olmaz yedirebilecek özellikler var. Hani ne varsa koymuşlar bu telefona.
Evet, şimdi LG Nexus 4'ün tasarımına değineceğiz fakat fonksiyonelliğiyle ilgili birkaç şeyde değinmek istiyorum. Şimdi bu telefonu Amerika'daki satış fiyatına baktığımızda 300 dolara 8 GB'lık versiyonunu alabiliyoruz. 350 dolara da 16 GB'lık versiyonunu satın alabiliyoruz ki biz her zaman insanlara 16 GB'lık versiyonu alın çünkü 8 GB hiçbir şeye yetmez diyoruz ki bu konudaki zaten görüşlerimizi sizlerle videonun ilerleyen kısımlarında paylaşacağız. Telefon bu kadar uygun fiyatla satılıyor olmasına rağmen kablosuz şarj, kablosuz görüntü aktarma teknolojisi gibi piyasada birçok üst seviye telefonda yer almayan teknolojilere de destek vermekte.
Evet, kablosuz şarj tarafında telefonun desteklediği özellik çiğ kablosuz şarj özelliği, bu ortak geliştirilen bir platform olma özelliğine sahip. Aynı teknoloji Nokia'nın Lumia 920 modelinde de var. Daha öncesinde Palm'in 2009 model Pre modelinde de vardı zaten. Bu teknolojiyi kullanabilmek için üzerine Texas Instruments tarafından geliştirilen bir kablosuz güç alıcısı var diyelim biz buna. Bakıldığı zaman hani eğer uygun bir platformunuz varsa bu platform üzerine telefonu koyarak telefonu şarj edebiliyorsunuz. Nokia'nın kendi geliştirdiği aksesuarlar vardı. LG içinde hem LG'nin geliştirdiği bir takım aksesuarlar var hem de Energizer gibi firmaların geliştirdiği özel aksesuarlar sayesinde telefona herhangi bir kablo bağlamadan bir platform üzerine koyarak şarj edebiliyorsunuz. Kablosuz görüntü özelliğine gelecek olursak eğer, şimdi kablosuz görüntü tarafında Apple'ın AirPlay adında bir teknoloji halihazırda da var. Intel'in geliştirdiği de WIDA diye bir teknoloji vardı. Wi-Fi tabanlı bir teknoloji bu esasında. Bunu kullandığı MergeCast teknolojisi ise Intel'in sahip olduğu teknolojinin aslında açık versiyonu diyebiliriz buna. Çünkü Wireless Display Consortium denen bir konsorsiyum var. Yani kablosuz görüntü konsorsiyumu. Onun geliştirdiği ve ileride pek çok telefonda kullanılması gereken, beklenen bir teknoloji. Kablosuz olarak uyumlu cihazlar arasında görüntüyü paylaştırabiliyorsunuz ki hani eğer film izliyorsanız yakın mesafede herhangi bir takılma olmadan filminizi büyük ekranda taşıyabiliyorsunuz.
Evet, önümüzdeki sene LG de televizyonlara bu teknolojiyi adapte etmeyi planlıyor. En azından ilk başta üst seviye televizyonlarda direkt entegre olarak bu teknoloji gelecek. Hiçbir ek aksesuara gerek duymadan telefonunuzdaki görüntüyü, yani bu oyun görüntüsü de olabilir, film görüntüsü de olabilir, direkt televizyona aktarabileceksiniz ki yani 350 dolarlık bir telefonun içinde olması aslında bunu ayrı bir noktaya taşıyor. Demek ki bu Google'ın Android cep telefonlarında bu HTC üretiyorsun, Samsung üretiyorsun fark etmeksizin bu teknoloji artık standart halini alacak.
Tabii şunu da söyleyelim. Kablosuz özelliklerden bahsediyoruz. Telefon üzerinde DLNA desteği de var. Yine uyumlu cihazlar arasında içerik paylaşımı yapabiliyorsunuz. Hatta Wi-Fi Direct özelliği de var. Wi-Fi uyumlu, Wi-Fi Direct desteğine sahip iki cihaz arasında da yine paylaşımlar yapabiliyorsunuz ki hani kablosuz özellikler açısından bayağı zengin bir telefon.
Evet, bu sefer zaten telefonu çok detaylı bir teknik özellik tablosunu videonun hemen aşağısında sizlere sunduk. Çok merak ediyorsanız diğer teknik özelliklerini buradan takip edebilirsiniz. Biz hemen hızlıca tasarımına geçeceğiz. Daha sonrasında ise bence en önemli noktalardan bir tanesi, videonun aslında gücünü gösteren noktalardan bir tanesi, telefonun menülerine dolaşacağız, hızını hep beraber bakacağız. LG Nexus 4'ü gerçekten çok özel kılan bir tasarım mevcut. Bu tasarımda ön yüzde de arka yüzde de Gorilla Glass cam görüyoruz, cam kaplama görüyoruz. Ve arka yüzdeki cam kaplamanın altındaki o ışıldayan noktacıklar gerçekten bu telefonu bütün piyasadaki telefonlardan ayıran bir unsur olmuş herhalde. Hatta bu yan taraftaki böyle plastik, o tutuşu kolaylaştıran kauçuk kısımsa apayrı bir hava katmış.
Hani biz iPhone 5 incelemesinde iPhone 5'e bir mücevher havasında demiştik. Yani hani iPhone 5 bir elmasla bu da pırlanta diyebilir. Çünkü hakikaten çok şık bir aksesuar izlenimi veren tasarıma sahip. Önden bakıldığında yani telefon direkt yukarıdan baktığınızda biraz Galaxy Nexus havası da var. Yandaki çizgiler oval yapı biraz bizi onu hatırlatıyor. Ancak yandan bakıldığında onun kadar böyle eğimli bir tasarıma sahip olmadığını görüyoruz. Yani ön yüz anlamında böyle çok büyük bir sürpriz yok telefonun ama tasarım anlamında hani böyle Google mühendisi oturmuşlar. Biz telefonu nasıl farklı kılalım demişler ve ortaya hakikaten bambaşka bir telefon çıkmış. Arkadaki 3 boyutlu animatif geçiş, hareketli geçiş hakikaten telefon ışığa tuttuğunuz zaman diğer hiçbir telefonda olmayan bir görsel zenginlik kazandırıyor. Bu açıdan hani telefonu farklı olsun diyenler için bile bambaşka özellikler sunuyor diyebiliriz. Telefonun bence en güçlü yanı tutuştaki size verdiği hissiyat. Çünkü yan tarafta böyle yumuşak malzemeli plastik kullanılmış ve siz bunu tutasınız geliyor telefonu. Bırakmak istemiyorsunuz. Bununla birlikte ekranın in-touch cell dediğimiz yani hücre içi dokunmatik sensöre sahip olmasının yarattığı bir avantaj olarak sanki böyle ikonlar cama yapışık çizimlermiş gibi geliyor. Ve bu açıdan baktığınızda telefonu elinizle açıp alıp ekranı açtığınızda pili bitene kadar kullanmak istiyorsunuz.
Evet, telefonun ön yüzünde 1280x768 piksel çözünürlük sunan 4.7 inçlik ekran tabii ki bu telefonun ana güç unsurunu oluşturuyor. İlk göze çarpan kısım oluyor ön tarafta. Üst tarafa doğru baktığımızda ön yüz kamerasını görüyoruz. Ön yüz kamerası da yine geliştirilmiş bir versiyon. Biliyorsunuz artık yeni ön yüz kameralarında HD çözünürlük standart haline aldı. Bu kamerada yine yüksek çözünürlüklerde fotoğraflar çekmek ve HD video kaydı yapmak için kullanılabiliyor.
Evet, 1.3 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera.
Hemen sol tarafa doğru da ışık ve yakınlık sensörleri konumlandırılmış. Bu telefonlarda, daha doğrusu bu telefonlar demeyeyim de Google'ın Nexus serisinde artık ekranda butonlar var. Yani evet, kapasitif butonlara rastlamıyoruz. Bu yüzden ön planda bir home butonu, geri butonu veya menü butonuna rastlamak mümkün değil. Ancak ekranı açıyorsunuz. Ekranı açtığınızda bu butonlar ekranda çizilerek size yansıtılıyor ki çizilmesi şöyle bir avantaj sağlıyor. En azından ilgili uygulamaya girdiğinizde bir klavye görüntüleniyorsa klavyeyi kapat butonu dönüşüyor geri butonu. Tabii. Böylece siz tam olarak o anki işlerini daha rahat anlıyorsunuz.
Evet, zaten hani Android 4 ile birlikte gelen bir özellik. Ancak hala fiziksel ana buton kullanan üreticiler var işte Samsung gibi olsun. Yalnız bu kapasitif butonların Nexus 4'teki bir olumsuzluğu var. Onu söyleyeyim. Oyun oynarken de butonlar sağda durmaya devam ediyor. Böyle yanlışlıkla bazen ana butona basıp oyundan çıkma gibi durumlar yaşayabiliyorsunuz. Bu açıdan belki uygulama geliştiricilerin ya da Google'ın bunu kapatabilme gibi bir fonksiyonda koyması faydalı olur diye düşünüyorum. Ön yüzle ilgili bir not da ben ekleyeyim. Diğer tüm telefonlardan farklı olarak Google'dan alıştığımız üzere durum bildirim ışığı bu telefonun altında yer alıyor. Yani herhangi bir uyarı geldiğinde telefonun altında ufak beyaz renkli bir ışığın yanıp söndüğünü görüyorsunuz.
Evet, en azından koymuşlar. Altta veya üstte olması fark etmez. Birçok telefonda artık ne yazık ki bu ışığa yer vermiyorlar. Bunu evet, da anlamak pek mümkün değil. Kaldı ki hani birçok telefon diyoruz. Üst seviye Windows Phone 8 telefonların hiçbirinde yok.
Windows Phone 8'de zaten
hani evet, böyle bir özellik yok. Çok komik gerçekten. Hemen telefonun sağ kısmına bakalım. Sağ kısmına baktığımızda burada artık ergonomiye aslında önem veren geliştiricilerin hepsinin konumlandırdığı bir güç butonu var. Güç butonu yani uykuya geçirip uykudan çıkartmak için kullandığımız buton aynı zamanda. Yan tarafa konumlandırılmış olması 4.7 inçlik bir telefonda kontrolü gerçekten çok fazla evet, kolaylaştırıyor. Bu telefonlarda parmağınızın üst kısmına ulaşmak oldukça zor olduğu için yan tarafta baş parmağınızla çok hızlı bir şekilde hemen buna dokunabiliyorsunuz. Burada da herhangi bir tuş yer almıyor bundan başka. Yani bir denklaşör tuşuna veya benzeri bir tuşa yer verilmemiş. Telefonun sol tarafına baktığımızda ise ses açıp kapatma butonlarının hemen altında SIM kart yuvasını görüyoruz. Artık SIM kart yuvası iPhone stili diyoruz ama ilk onda gördüğümüz bir stil olduğu için standart olarak kaldı telefonlarda. Neredeyse artık bu yekpare gövde dediğimiz telefonların hepsinde aynı stil var. Evet. Ufak bir delikten sivri bir şeyle bastırıyorsunuz. Kart yuvası yerinden çıkıyor. SIM kartınızı koyuyorsunuz çekmeceye ve içeri ittiriyorsunuz. Oldukça pratik bir çözüm. Üst tarafta gürültü önleyici mikrofonumuz var ve aynı zamanda 3.5 mm'lik stereo jack sayesinde de istediğiniz kulaklığı telefona takıp dinleyebiliyorsunuz. Telefonun kutu içinde bir kulaklık yok. Bunun da altını çizelim. Kutudan sadece şarj adaptörü ve normal USB kablosu çıkıyor. Eğer siz müzik dinlemekten çok hoşlanıyorsanız kulaklığa ekstra para vereceksiniz.
Yani hani Quad-Core Snapdragon S4 Pro gibi bir platform ucuz bir fiyat seviyesinden alacaksam eğer kutu zaten kutuya kulaklık koymasınlar. Çünkü ya, müziğe çok önem verenler zaten kendi kulaklığına sahip. Umarız tüm üreticiler 350 dolara böyle bu fiyat segmentine telefonlar sunar da biz de kutu içerisinden kulaklık çıkmıyor diye.
Evet, yani üzülmeyiz bu konuda. Telefonun altına baktığımızda burada aslında erdi. Yekpare gövdedeki bu vidalar en çok dikkat çeken şeyler evet, oluyor. Oldukça gönül bir şekilde montajlanmışlar kasaya. Bunun haricinde tabii ki micro USB portunu görüyoruz. Buradan telefonu şarj edebiliyorsunuz. Aynı zamanda data transferini de gerçekleştiriyorsunuz. Yine mikrofon da buradaki ayrıntılardan bir tanesi. Telefonu çevirdiğimizde arka taraftaki parlak yüzeyde büyük Nexus yazısı aslında belki kameradan ve hoparlörden çok daha fazla dikkat çekici olmuş. Oldukça şık görünüyor. Üst tarafta LED flaşı ile beraber kameramız bulunmakta. 8 megapiksel kamera Full HD video kaydı yapabiliyor aynı zamanda. Tabii ki kamera fonksiyonuna değineceğiz çünkü yeni Android versiyonuyla beraber değişen kamera paneli aynı zamanda birçok ek özellik de içeriyor ki bunlar diğer telefonlarda şu ana kadar görmediğimiz özellikler.
Donanımsal olarak şunu söyleyelim kamerayla ilgili. Hem ön kamerada hem de arka kamerada Sony üretimi arka aydınlatmalı sensör kullanılıyor. Hani merak edenler için bu CMOS sensörünün Sony'den geldiğinde not düşmüş olalım.
Hemen alt tarafta ise mono speaker'ımız var. Mono speaker birçok telefonda zaten kullanılan bir şey. Yeterli seviyede ses seviyesine sahip. En azından telefon çalarken rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz ortamda. Zaten dışarıdaki ortamlarda da birçok kişi telefonun titreşim modundan yararlanacaktır. Diğer türlü zaten gürültü esnasında herhangi bir telefonu duymak oldukça zor. Evet, telefonun genel tasarımıyla ilgili son notlarımız ise $350 fiyat etiketi sizi şaşırtmasın Amerika'daki. Bu Google'ın karsız ve işletme maliyetleri olmadan sırf halka bir şekilde bu Android telefonları yaymak için yaptığı bir fiyat politikası. Bunun haricinde telefon gerek malzeme kalitesi gerek elde tutuş hissiyle üst seviye hiçbir telefon aratmıyor bence. Şu an piyasadaki en iyi telefonlardan bir tanesi. Bunu da altını çizelim.
Sen zaten az önce ekranın hem zaten cam malzeme kullanılıyor yani marka tarafta hem de ön tarafta. Gorilla Glass demiştim. Burada yine önemli bir not olarak Gorilla Glass 2 olduğunu da söyleyelim. Yani Gorilla Glass tarafındaki en güncel teknoloji. Dolayısıyla çizilmeye karşı korumalı bir ekrana sahip. Hem ön yüzeyi hem de arka tarafı. Ancak şunu söyleyeyim. Malzeme kalitesi böyle biraz narin. Yani böyle biraz sert bir darbede ya da elinizden düşürdüğünüzde sağdan soldan ufak darbeler almaya müsait bir yapıda.
Evet, mesela elimizdeki telefon çok ufak bir darbe almış. Alttaki çerçevede böyle bir bundan ufak bir ezik görebiliyoruz. Telefonu cam yüzeyinden dolayı her ne kadar Gorilla Glass çizilmeye karşı dayanıklı olsa da tabii ki biraz daha hassas bir telefon haline alıyor. Mesela arka tarafa baktığımızda ufak kılcal çizikler hemen göze batıyor. Eğer bu konularda çok hassassanız telefonu alır almaz hem arkasını hem yüzünü kaplamanızı öneriyoruz. Ekran filmi bu konuda size çok fazla yardımcı olacaktır. Evet, telefonun teknik ve fiziksel özelliklerini olabildiğince jet hızıyla geride bıraktıktan sonra şimdi çalıştıralım. Bakalım yeni Nexus 4 genel olarak Android performansı konusunda bizlere neler sunuyor. Yeni işletim sisteminde ilk değişen şey kilit ekran oldu. Kilit ekrana baktığımızda artık normal kilit ekranın haricinde buraya bazı araçlar, widgetler taşıyabildiğimizi ve bize bilgi verebildiğini görüyoruz. Evet. Aslında birçok kişi erdi, ekranı niçin açıyordu? Sırf şöyle bir ekrana bakayım, sağa sola bir gezdireyim, sonrasında kapatıyoruz. Bu artık böyle bir refleks haline aldı. Birçok kişi telefonu cebinden çıkartıyor, boşa çıkartmamış olmak için kilit ekranını açıyor. Şöyle sağa sola gidiyor. Artık Google bu hakkı elimizden almış durumda. Çünkü daha kilit ekranını hiç açmadan dahi bu widgetlere ulaşabiliyoruz. Buraya ekleyebildiğimiz widgetler arasında Gmail aplikasyonu var. Yani e-postalarınızı kontrol edebilirsiniz. Evet. Bunun haricinde takvim var.
Kamera var.
Kamera var. Ki zaten en çok erişmek istediğimiz, hani gündemi takip etmemizi sağlayan araçları buraya ekleyebiliyoruz. Bunun haricinde kilit ekranından eğer parmağınızı aşağıdan yukarı doğru sürüklerseniz direkt Google Now'a erişmek mümkün ki Google Now özelliğini biliyorsun masaüstüne de getireceğini açıkladı. Olabildiğince ön plana çıkartmak istiyor. Telefonun her noktasından bu özelliğe erişebiliyorsunuz. Bu kimi zaman sorun bile yaratabiliyor. Parmağın oyundayken yanlışlıkla Google Now'a gidiyor. Oyun bir kenara itilip Google Now görüntüleniyor ki sinir bozucu olabiliyor bu.
Evet, Android'in yeni sürümlerinde Google hani telefonu daha böyle kullanılabilir hale getirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bir önceki sürümde birazdan şimdi buna da değineceğiz. Bildirim çubuğunda mesajlar kısmına girmeden gelen SMS'lerin örneğin bir kısmını okuyabiliyorduk ya da e-maillerin. Şimdi bunda Google bir adım daha ileri giderek kilit ekranında bile temel uygulamaları görebilmemizi sağlamış. Örneğin hani Gmail'ı ana ekranlardan birisine atayarak telefonun uygulama menüsüne girmeden gelen mailleri görebilmek büyük kolaylık. Bu hem de hem zaman kazandırıyor hem de daha önce dediğimiz gibi aslında pil tüketiminde bir etkisi var. Çünkü telefonu uzun süre açık tutup mail uygulamasına ulaşıp oradan maillere bakmak yerine açıyorsunuz. Hemen ekranı sağa kaydırarak.
Önemli değil mi en azından buna bakabiliyoruz.
Aynen dediğin gibi gelen e-mail bizim için önem taşıyor mu taşımıyor mu bunu kontrol edebiliyoruz. Bunun dışında tabii özelleştirilebildik anlamında birkaç uygulama daha koymuş. Ancak bence en önemlilerinden birisi kamera. Telefonun üzerinde fiziksel bir kamera butonu yok. Ancak kilit ekranında bile telefonu sola kaydırarak hemen kamerayı açabiliyoruz. Bu hız kazandıran bir özellik.
Evet, aynı zamanda tabii geçişte de gördüğünüz gibi herhangi bir telefonda göremeyeceğiniz kadar yumuşak geçişlere sahip. Yani
Google telefonunun klasik özelliği.
Google telefonunun artık butterfly
artık
özelliğiyle beraber.
Başka bir çekirdek mi kullanıyor bilemiyorum ama Android her zaman Google'un kendi telefonlarında daha hızlı çalışıyor.
Evet, böyle oluyor. Bu da aslında Google alan yani Google telefon sahibi olanlar için güzel bir şey. Diğer telefon sahiplerinin imrendiği bir şey. Bir türlü firmalar o teknolojiyi adapte edemiyorlar. Biliyorsun OnePlus Plus'ta bile ki incelemesini henüz yayınlamadık. Bu konuda çok fazla eleştiri alıyoruz. Takılmalar görülebiliyor. Şimdi çok sözü uzatmayalım. Hemen aslında bildirim çubuğuna geçmek evet. istiyorum kilit ekranından çıkıp. Kilit ekranından çıkar çıkmaz ilk karşılaştığımız ekran çok tanıdık. Üstten bildirim çubuğunu çektiğimizde de bildirim çubuğu aslında 4 bir güncellemesiyle beraber aynı tanıdık arayüz geliyor. Ama iki parmağımızdan beraber çekersek eğer bildirim çubuğunu bu sefer çok daha farklı bir arayüzle karşılaşıyoruz. Şimdi farklı dedim. Galaxy S3 sahipleri, OneX sahipleri diyecekler ki neresi farklı? Zaten biz bu araçlara çok uzun bir zamanda telefonumuza sahibiz. Evet ama Google telefonlarda ilk defa standart olarak bu kısa yollar kullanıcılara sunuldu. Artık Wi-Fi açıp kapatma, Bluetooth açıp kapatma gibi evet. fonksiyonlar çok daha hızlı yapılabiliyor. Ayarlar menüsüne de buradan yine hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Hı-hı. İyi düşünülmüş. Bundan sonra zaten diğer telefonlarda da bu çift parmak hareketini daha fazla göreceğiz
yani herhalde. Buradan çift parmak hareketi çok güzel çünkü tek ekran, yani tek parmakla kaydırdığımızda zaten bildirim çubuğu geliyordu ancak Bir parmakla daha üstte bir katman daha var, onu çekiyorsunuz ve burada parlaklık, Wi-Fi gibi bir sürü ayara ulaşabiliyorsunuz. Özellikle Samsung tarafında parlaklık ayarı yapılan bir güncellemeyle telefon sonradan eklenmişti. Yani tekrar bildirim çubuğunu aşağı kaydırdığınızda parlaklığa ulaşabiliyordunuz. Üstteki zaten 4-5 tane butondan da Wi-Fi açabiliyordunuz ya da benzeri şeyleri. Dediğim gibi diğer markalarda da benzer özellikler var. Ancak Google burada tek bir menüde olabildiğince fazla fonksiyonu toplayarak çift parmak hareketli her şeye ulaşabilmemizi sağlamış. Bu hani önümüzdeki dönemde belki 3 parmakla başka bir menü daha eklenir oraya.
Evet, yani ben de 3-4 parmak olur mu diye düşünüyordum. Büyük ihtimal 5 inç telefonlarla beraber 3-4 parmak için de yeterli yerimiz olacağı için herhalde rahat rahat kullanırız herhalde. Bunun haricinde hani dedik ya, gelen mesajları artık genişletebiliyoruz, daraltabiliyoruz. Bütün özellikler aktif bir şekilde bildirim çubuğunda yer alıyor. 4-1'de ne gösterdiysek artık bu telefonda da bunların hepsi aktif. Bildirim çubuğu herhangi başka bir işletim sisteminde göremeyeceğiniz kadar etkili çalışıyor. Windows Phone'da zaten böyle bir şey yok. iPhone'daki Android kopyası diyelim burada, bu bir gerçek. Evet. Bildirim çubuğunun da 10 kat daha gelişmişini artık Google Nexus telefonlarda sahip.
Yani yenilik nasıl yapılabilir diye düşünecek olursak, yenilik böyle yapılır. İki parmak kullanarak ikinci bir ekranda açabiliyorsunuz.
Evet, rakibinizin yani aynısını kopyalamıyorsunuz sonuçta. Hani hep diyordu ya Apple bizi kopyalıyorlar, bizi kopyalıyorlar diye. Demek ki her zaman onlar kopyalanmıyormuş. Evet, şimdi lafı çok yine uzatmıyoruz. Geçiyoruz ana menüye. Ana menüde yine birçok pencereye sahibiz. Buraya araçlar taşıyabiliyoruz. İkonları üst üste getirdiğimizde çok hızlı bir şekilde klasörler oluşuyor. Klasör tarzı çok hoş. Bastığınızda animasyonlu bir şekilde açılıyor, animasyonlu bir şekilde kapanıyor. Klasörlerin içinden ikon dışarı taşımak yine çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Arayüzü kullanırken zaten olabildiğince keyif alıyorsunuz. Yani belki de alt menüye gitmeden bütün o sık kullandığınız yazılımları buraya taşıdığınız zaman hiç o araçlar menüsünü, uygulamalar menüsünü görüntülemeden de telefonu kullanmaya, uzun süre kullanmaya devam edebilirsiniz. Çok etkili, çok hızlı çalışan bir arayüze sahibiz. Hani Google Nexus telefonları bence artık en farklı kılan şey herhalde bu 60 kare çalışma özelliği olacak herhalde. Tamam, hepsinde farklı görünen menüler var, hepsinde değişik özellikler var. Fakat arkada animasyon varken dahi çoklu uygulamalar menüsünü açıyorum, uygulamalar arasında geçiş yapıyorum, oradan oraya zıplıyorum, bunu değiştiriyorum, hiçbir sıkıntı yok. Yani inanılmaz bir keyif var.
Zaten Android 4 ile beraber Project Butter dediğimiz bu yeni hızlandırılmış arayüz özelliği eklenmişti platforma. Ancak Google o duyuruda bile kendi markasını taşıyan telefonlar üzerine çalıştırmıştı. Şimdi Android 4.1 artık pek çok telefona çıktı. Samsung çıkardı, HTC çıkardı. Hani illegal bir takım ROM'larla, yani resmi olmayan bir takım ROM'larla başka telefonlara da bu versiyonu kazandırmak mümkün. Tüm telefonları alalım, bir de Google telefonu alalım, yan yana koyalım ve hızlı çalışma özelliklerini karşılaştıralım. Hakikaten hani dediğimiz gibi Google telefonlarında bu menüler arasındaki geçiş çok daha smooth, yani akıcı bir şekilde çalışıyor. Arka planda çok sayıda uygulama varken bile bu çok hızlı çalışıyor. Hani burada özel bir çalışma olduğu aşikar. Ya da diyelim Google mühendisleri artık bir telefon yaptık, bizimki biraz daha özel olsun diye düşünen bilemiyorum ama şunu da söyleyelim burada. Muhtemelen artık üreticiler yavaş yavaş bundan da rahatsızlık duymaya başlamıştır. $350 bir telefon yapıyorsun. Donanımı en mükemmellerinden bir tanesi. Belli açılardan belki en iyi detaylara sahip değil. Örneğin kamerası en iyi kamera değil. Artık ekranına baktığımızda en iyi ekranlardan bir tanesi. İşlemciye baktığımızda Android platformunda şu an kullanılan en hızlı işlemciye sahip. Üstüne üstlük bir de işletim sistemi bunun üzerinde daha hızlı çalışınca hani $350 özellikle telefonun satıldığı ülkelerde, örneğin Amerika'da ben gidip $500 telefon almam.
Evet,
bir taraftan doğru. Çünkü Android garantisi veren bir telefon, yani muhtemelen çok uzun yıllar 2 GB RAM var. 2013'te bile 2 GB RAM'in standart olması henüz beklenmiyor. Yani
evet.
Dolayısıyla
bu arada hani neden 16 GB depolama dendiğinde de Google şunu söylüyor. Bulut depolamayı kullanabiliyorsunuz zaten. Hani bütün her şeyi bulutta tutun. İhtiyacınız olduğunda görüntüleyin. Tabii hızlı internet bağlantısı olduğu ülkelerde bu çok işe yarar.
Tabii 720p videom var, 4 GB. Ben bunu buluta depolayacağım. O burada biraz
evet,
soru işaret.
Evet, çok işe yaramaz. Evet, aslında hani ana menüdeki gerekli detayları yer verdikten sonra bence en önemli özelliklerden bir tanesi, eğer bir akıllı telefon alıyorsan, web browser.
Evet.
Web browser burada herkes tarafından çok fazla önemseniyor. Benim için de en önemli ayrıntılardan bir tanesi ve yeni LG Nexus 4 ile beraber karşımıza Google Chrome geliyor. Google Chrome artık aslında Google işletim, Android işletim sisteminin standart tarayıcısı haline aldı. Bu bence kötü bir haber. Çünkü şu ana kadar gördüğüm en performanssız, en yavaş tarayıcılardan bir tanesi. Yani bunu genelde One X'de denediğimde, Galaxy S3'de denediğimde aynı performansı alıyorum. Fakat LG Nexus 4'te durum değişmiş. Performansına baktığımda şu ana kadar gördüğünüz tüm telefonlardan çok daha hızlı çalışıyor bu telefon üstünde. Çok esnek, çok rahat. Ama yine mükemmel mi? Mükemmel değil.
Ya bence bu noktada hani Google Chrome'un en büyük özelliği senkronizasyon yeteneği bence. Çünkü masa üstünde artık hepimiz Chrome kullanıyoruz. Yani en azından pek çoğumuz. Şimdi Windows 8 ile beraber Internet Explorer 10 geldi. Belki uzun vadede pazardaki dengeler değişebilir ancak hani ben şahsen Chrome kullanıyorum. Ve performansla masa üstünde çok memnunum. Çünkü arka planda çok hızlı güncellenen bir tarayıcı oldu ve pazar payını hızlı arttırıyor. Mobildeki Chrome'un en büyük avantajı, ben masa üstündeki Chrome'da işleyebiliyorum. Yani masa üstünde Chrome'da evde bilgisayarımı kullandığım tüm internet sitelerini yoldayken bu tarayıcı üzerinden
Hatta hangi pencere açık bıraktıysan açık kalan pencerelerden telefona devam etme şansı veriyor.
Kesinlikle.
Bu tip özellikler var. Hani flash desteği var mı yok mu diye soranlar olacaktır. Biliyorsunuz Android 4.0'dan sonra aslında
flash'tan vazgeçildi.
Flash diye bir şey kalmadı. Flash'tan vazgeçildi ki Adobe de aslında geliştirmeyi bıraktı. Vazgeçilmesinin sebebi bu. Kalkıp da Google tek başına böyle bir karar vermedi.
Onu veren Apple'dı.
Evet, onu veren Apple'dı. Ama haklıymış demek ki. Adobe çünkü yarı yolda bıraktı sonuçta geliştiricileri ve 4.0'dan itibaren Android sürümünde artık flash yok.
Yok.
Chrome'da da görüyorsunuz sağda soldaki banner'lar ne kadar büyük bir kayıp aslında kullanıcılarımız için banner'ları göremiyorlar. Görünmüyor. Tabii sadece banner'lar değil bazı video sitelerinde ne yazık ki HTML5 desteği yok. HTML5 desteği olmadığı için de bu video sitelerinde video izleyemeyeceksiniz bu telefonu. Bunun haricinde hani dedik mükemmel değil dedik ama genel değerlendirme yapmak gerekirse 10 üzerinden 7.5-8 alır tarayıcı.
Yani
yine de o default tarayıcı kadar hızlı değil. Yani Galaxy Nexus'taki tarayıcı buna göre bence daha iyi kalıyor.
Samsung'un zaten tarayıcı tarafında bir şeyi var yani özel bir gayreti var. Çünkü Samsung Galaxy eskiden beri tarayıcılar çok hızlı çalışıyor Samsung telefonlarda özellikle. Ancak hani genel olarak bakıldığında bir akıllı telefonun internet performansından beklediğimiz hemen her şeyi bu telefonda da alabiliyoruz. Artık aradaki farklar böyle çok ufak farklar oluşturacaktır. Yani buradaki farklardan kastımız da sentetik testlerdeki internet performansı değil, genel kullanımdaki internet beklentileri. Dolayısıyla 10 kişinin dediğim gibi 8-9'u bu tarayıcıdan memnun kalır. O bir kişi de yani muhtemelen daha iyi olabilir diyerek bir şeyde bulunabilir. Evet, varyansında bulunabilir. Ancak genel olarak başarılı bir internet tarayıcısı.
Yani sizi yarı yolda bırakmayacağı kesin. Şimdi internet diyoruz. İnternetten dinle artık internet tarayıcı akla geliyor fakat bir diğer akla gelen şey de sosyal medya oldu.
Sosyal medya evet.
Hepimizin bir Twitter, Facebook hesabı var. Twitter olmasa bile neredeyse hepimizin artık rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Facebook hesabımız var ve aktif bir şekilde kullanıyoruz. Genel olarak cep telefonu üreticilerine baktığımızda kendi özelleştirdikleri arayüzde inanılmaz fazla sosyal medya entegrasyonu sunuyorlar. Apple'ın aslında iOS 5 ile beraber başlattığı bir akım. İşletim sisteminin direkt içinde Twitter, Facebook entegrasyonu var. Son sürümle beraber biliyorsunuz artık direkt bildirim çubuğundan çektiğinizde Twitter ve Facebook paylaşım ikonlarını görebiliyorsunuz bu tarafta. Google ne yapmış? Yeni Android sürümünde ne yazık ki entegre bir sosyal medya entegrasyonu yok. Siz sosyal medyaya erişmek istiyorsanız ve bunu entegre kullanmak istiyorsanız marketten Facebook ve Twitter uygulamalarını indirmeniz gerekiyor veya hangi artık sosyal ağ kullanıyorsunuz mesela Instagram'da bunlardan bir tanesi yine marketler alıyor.
Aslında bir şekilde sosyal medya entegrasyonu var. Şöyle zaten Google'un tüm servisleri tek bir hizmet üzerinden verildiği için Google Plus'a erişebiliyorsunuz. Ancak hani Google Plus'ı kaç kişi kullanıyor ya da kaç kişi efektif kullanıyor o aşikar ben şahsen çok kullandığımı söylenemez.
Ben de kullanmıyorum. Hani üyeyim. Belki de aktif kullanıcı olarak gözüküyorum. Çünkü her Google hesabıma girişimde olduğu Google Plus'tan bildirimleri görüyorum fakat hiçbir şekilde girip
bir Gmail hesabına sahip olduğum için bunun doğal bir sonucu olarak bir Google Plus hesabına var. Ancak aktif şekilde kullandığım söylenemez. Söz konusu Facebook ve Twitter olduğunda telefon kutudan çıktığı haliyle bu servislere sahip değil. Hani Android tarafında da bazı firmalar standart olarak bu tür uygulamaları telefonda sunabiliyorlar. Ancak eğer bu telefonda Facebook ve Twitter kullanmak istiyorsanız Google Play Store'a girip bu servislerin uygulamalarını kurmanız gerekiyor.
Çekirdekte böyle bir destek yok yani bunu bilin.
Hani burada şunu hani aslında Google'a hak veriyorum çünkü Facebook ve Twitter bir yandan da Google'un rakibi olan firmalar, hizmetler. Yani dolayısıyla şirket hani
telefonu buna entegre etmiyor hani da yani nasıl, bir seçenek sunuyor.
Apple nasıl YouTube uygulamasını çıkardıysa Google'da bu sosyal servisi Play Store'da sunmaya devam ediyor. Ancak kendi markasını taşıyan telefonlarda diyor ki istiyorsanız uygulama mağazasına giderek bu uygulamasını indirin.
Tabii aslında burada hani Google'un servislerinden de biraz kısaca bahsedelim. Haritalar özelliğimiz olduğu yerde duruyor ki haritalar artık son dönemde Apple'ın bu konudaki vasat gidişinden sonra daha da bir ön plana tutuldu. Kimse biliyorsun. Yani bundan öncesinde ne iOS'çular ne Android'çiler haritalar özelliğine bu kadar fazla önem vermiyorlardı. Gündelik hayatlarına o kadar alışmışlardı ki sanki her telefonda bulunması gereken bir özellikmiş gibi geliyordu. Ne zaman Apple karar verdi, Google'un haritalar servisini telefondan çıkartıp kendisi berbat bir haritalar servisini kullanmaya başladı. İşte o zaman kullanıcılar anladılar ki gerçekten Google çok büyük bir hizmet sunuyormuş ve haritalar servisi önemli bir parçasıymış hayatımızın. Bu telefonda Google'un haritalar servisine, YouTube'una hiçbir sıkıntı olmadan, hiçbir sınırlama olmadan erişebiliyorsunuz. Sonuçta bir Google telefona sahipsiniz.
Ve çok hızlı çalışıyor, onu da söyleyeyim. Evet. Aynı zamanda Google Earth de telefona standart olarak geliyor. Hani Google'un artık uzaydan dünya görüntülemesi diyelim biz buna en kısa tabiriyle. Ve inanılmaz hızlı çalışıyorlar. Google haritalar servisi zaten sürekli güncellenen bir servis haline aldı. Tüm fonksiyonlarından, tabii bazı fonksiyonlar hani belli ülkelerde olmayabilir. Yani Street View dediğimiz sokaktan görüntü özelliği gibi takım ek fonksiyonlar ya da mağaza içi görüntüler özellikle Amerika'da daha çok yaygın olarak kullanılıyor. Ancak genel anlamıyla bizim kullanmak istediğimiz tüm fonksiyonlar bu telefonda inanılmaz hızlı çalışıyor.
Yani inanılmaz hızlı çalışıyor. Yani bunun özellikle altını çiziyoruz ki en azından hani daha öncesinde bir Android telefon kullanmamış, iOS işletim sistemi ve Android işletim sistemi telefon arasında karar verme aşamasında olan kullanıcılar da bir fikir sahibi olabilir.
Tabii burada şunu söyleyeyim. Hani pek çok uygulama çok hızlı çalışıyor diyoruz ya. Burada 2 GB'lık bellek ve işlemcinin de büyük etkisi var. Çünkü hani 1 GB'lık bir telefona sahip olduğunuzda zaten bunu yaklaşık 200-250 MB'lık sistem kullanıyor. Geriye kalıyor 750 MB. Arkada da 5 tane uygulama açtığınızda telefon artık yavaş yavaş şişme eğilimi göstermeye başlıyor. Burada 2 GB'lık bellek hani performansın ana unsurlarından bir tanesi, telefon hiçbir şekilde şişme yapmıyor. Klavyesi de şişme yapmıyor. Kullandığınız uygulamalarda. Çünkü hani 10 tane uygulamaysanız hala 1 GB'a yakın belleğiniz
boş kullanılmazı, bir şekilde, sizi bekliyor. Evet, şimdi bir diğer önemli konu da aslında e-posta işlemcisi. Sonuçta iş yerlerimizde veya günlük hayatımızda e-posta da hayatımızın değişmez parçalarından biri oldu. Bize ulaşılamayan durumlarda veya bilgi istenen konularda hemen bir e-posta gönderiliyor. Biz de buna cevap yazıyoruz. E-posta istemcisi okurken çok önemli tabii ki. İçinde Gmail'ın e-posta istemcisi var. Gayet iyi çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Siz de biliyorsunuz Gmail'ın aslında web sitesine girip bütün e-posta istemcilerini orada ayarlıyorsunuz. Tek hesaptan.
Aynen.
Bütün e-postalarınızı kontrol etme imkanına kavuşuyorsunuz. Bir diğer önemli konu da var ki e-posta yazmak. Şimdi yazarken burada klavye önem taşıyor. Evet. Yenilenmiş klavyede swipe klavye özelliği de mevcut. Yani parmağınızı kaydırarak harfler arasında hangi kelimeyi yazmak istediğinizin tahmin edilmesini sağlayabiliyorsunuz. Telefon bunu tahmin edebiliyor. Bu iyi çalışan bir özellik. Yenilenen klavyede hiç sıkıntısız, hızlı yazabilmenizi sağlıyor. Buradaki tek eksiklik Türkçe karakterler olmuş. Çünkü 1280x768 piksel çözünürlük 4.7 inç ekranda buluşunca aslında Türkçe karakterler için yeterli alan oluşuyor.
Oluşuyor, evet.
Eğer Türkçe karakter istiyorsanız markete girip Türkçe karakter içeren klavyeleri indirip kullanmaya başlayabilirsiniz ki ücretsiz seçenekler mevcut. Eğer ben her Android telefonumda standart bir klavye kullanmak istiyorum diyorsanız da herhalde Civit K3, ben Android'i ciddi şekilde kullanan insanlarda standart klavye olmuştur diye düşünüyorum. Bu klavyeyi bu telefonda da kullanabilirsiniz. Yani klavyesi mükemmel olsa da bir Civit K3 değil sonuçta.
Ya Civit K3 benim de şahsen hani özel hayatımda Android telefonunda kullandığım klavye. Biraz pahalı aslında Play Store için bakalım. Yaklaşık hani zaman zaman indirimler oluyor ama ortalama 3,5-4 dolardan satılan bir uygulama. Ancak hani benim şahsen parasını verirken herhalde hiç acımadığım tek uygulama Civit K'dir. Çünkü bazen bir oyun indiriyorum, memnun kalmayabiliyorum. Bazen başka bir şey yapıyorum, başka bir uygulama deniyorum. Benim için vasat bir uygulama olarak sonuçlanabiliyor. Ancak Civit K, benim de şu an şahsen kullandığım klavye hakikaten bir klavye. Nasıl muhteşeme yakın olduğunu cevabı Civit K'dir. Telefona gelecek olursak klavyesi yine iyi. Ben klavyede özellikle şişme durumuna çok dikkat ederim. Bu telefonda şişme olmuyor. Yeni nesil telefonlarda yavaş yavaş bunu çözmeye başladılar ancak hala zaman zaman bazı üst seviye telefonlarda bunlarla karşılaşabiliyoruz.
Evet, burada şişme derken aslında şundan bahsediyoruz. Bazen hızlı yazıyorsunuz, tepki bakıyorsunuz ki hiçbir şey yazılmıyor. Sonra harflerin geldiğini görüyorsunuz. Bunu eminim ki birçoğunuz yaşıyordur. Hı hı. Yani bu durum çok can sıkıcı bir durum ve sizi aslında yavaşlatıyor. Çünkü bakıyorsunuz bir sıkıntı mı var, sonra yazdıklarınız yazılıyor. Bu istenmeyen bir durum.
Bu istenmeyen bir durum ama hani bu telefon o tür konulardan uzak bir telefon. Dolayısıyla size bir sorun yaşatmıyor. Sadece geleneksel yerelleştirme anlamında, geleneksel Türkçe dil desteği anlamında daha iyi olabilir. Belki ileriki sürümlerde beraber bunu güncelleyebilirler. Çünkü Apple'da bile çok ciddi bir güncelleme oldu. Hani butonlar küçülüp kullanım biraz zorlaşsa bile bir Türkçe dil desteği var. Bunda da olacaktır diye tahmin ediyorum. Ancak en iyisini isteyenler Civit K'yi alsınlar. Çünkü kullanıcı alışkanlıklarını takip ederek neredeyse size hiçbir şey yazmadan her şeyi otomatik tamamlayabilen bir hal oluyor. Bu açıdan Civit K
önemli bir klavye gerçekten. Tabii ki hani bir telefon hakkında konuşurken artık önemli konulardan bir tanesi internet bağlantısı yanında medya özellikleri, özellikle müzik çalabilmesini her kullanıcı merak ediyor. Çünkü biliyorsun HTC ile beraber Beats Audio akımı başladı.
Evet.
Ve artık her telefon çıktığında ya Beats Audio'dan iyi mi? Acaba en iyisi hangisi ses veriyor falan diye kullanıcılar merak ediyor. Yani bir HTC kullanmasa, HTC'yi sevmese bile kendi telefonunun eninde sonunda müzik konusunda onunla karşılaştırmak zorundaymış gibi hissediyor. Çünkü Beats Audio gerçekten büyük bir marka. Pazarlama açısından bir güç sağlıyor firmaya. Nexus 4 bu konuda nasıl derseniz, Nexus 4'ün hoparlörü yeterli çıkış gücüne sahip. Fakat kulaklık çıkışı müzik dinlemekten gerçekten çok fazla keyif alan, ilk önceliği müzik olanları tatmin etmeyecektir. Hani burada söyleyelim ki bir hayal kırıklığı oluşmasın. Telefonun müzik çıkışı piyasadaki diğer telefonların arasında kıyaslandığında ortalama bir seviye.
Tamam, yani herhangi bir Android telefonu verebildi. Yani
evet.
Özellikle ses anlamında öne çıkmayan herhangi bir telefonda 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyede diyebiliriz. Yani tabii burada varsa sesi eksik olsun diyeceğiz. Çünkü her konuda mükemmele yakın bir telefon olması diğer üreticilerin neden Android telefon ürettiği sorusunu akıllara getirebilir.
Evet, hareket şansını da kısıtlıyor.
Zaten kutu içeriğine kulaklık çıkmamasının belki de bir sebebi budur.
Zaten ses kötü, yani ne yapacaksınız diye.
O anlamda bir sonuca varabiliriz belki. Ama herhangi bir kullanıcının yoldaki ihtiyaçlarını giderebilecek kadar iyi olduğunu söyleyelim. Sadece burada audiophile dediğimiz gerçek ses aşıklar için piyasada ses konusunda daha iyi telefonlar var. Özellikle HTC son telefonlarda amplifikatör desteğiyle beraber, donanımsal destekle beraber.
Evet, mesela
başka bir boyuta taşıdı.
One X Plus ve Windows Phone 8 X by HTC'de bir çıkış amfisi mevcut. Gerçekten olayı tamamen farklı bir boyuta taşıyor. Denemediyseniz denemenizi öneriyoruz.
Ama buradan şey de çok önemli aslında. Firmaların ses konusunda yaptığı pazarlama ve tanıtım faaliyetleri de büyük önemli. Burada HTC'de Dr. Dre'nin yarattığı bir akım zaten etkili oldu.
Evet.
Samsung telefonlara baktığımızda da onlarda kullanılan Wolfson chip, ses çipleri falan da aslında
kaliteli,
kaliteli ses veriyor. Ancak Samsung'un şu anda mesela odak alanı ses değil bakıldığı zaman. Dolayısıyla burada firmaların aslında ürünleri tüketici önüne nasıl koyduğu da büyük önem taşıyor. Google'unki safkan Android telefon. Evet. Yani yazılım güncellemesi istiyorsan bu telefon en iyisi.
Bunu kullanacaksın. Tabii ki şimdi sesten bahsettik. Video oynatma performansı da var sonuçta. İnsanlar cep telefonunda video oynatmak istiyorlar. Bence Android telefonlar bu konuda gerçekten olabilecek en büyük özgürlüğü sunuyorlar. Çünkü marketlere indirebileceğiniz birçok yazılımla HD, MKV videoları altyazılı bir şekilde Türkçe karakterleriyle sıkıntısız izleyebiliyorsunuz. Bu telefonda da tabii ki bunlar mümkün. Kendi galerisinin yetersiz kalması durumunda ki ben kendi galerisini hiç kullanacağınızı bile düşünmüyorum. Zaten Dice Player gibi ücretsiz reklam göstermeyen video oynatıcılar mevcut. Bunlarla istediğiniz video dosyasını bu telefon üzerinde akıcı bir şekilde oynatabileceksiniz. Bu konuda hiçbir düşünceniz olmasın. Kaldı ki hani IPS ekranıyla beraber ki LG'nin IPS ekranlarında farklı bir teknoloji kullanılıyor. Daha parlak, daha doğru renkler gösterebiliyor bu ekranlar. İnanılmaz bir görüntü kalitesi yakalıyorsunuz. Kesinlikle tatmin edecek
olacağınız. Tabii zaten quad core, yani 4 çekirdekli 1.5 GHz hızında çalışan işlemcinin etkisi büyük. Oynatamadığı video formatı, evet. Çalamadığı video gösterimi yok gibi yani.
Burada öyle bir sıkıntınız yok. Tabii ki bir diğer konu da galeri. Şimdi sonuçta bu telefonda bir sürü fotoğraf çekeceksiniz, video çekeceksiniz. Bunların bir şekilde iyi bir şekilde görüntüleniyor olması lazım. Yine Android güncellemesiyle beraber galeride inanılmaz fazla yol alındı. Çünkü lokasyon bazlı,
kişi bazlı
listelemeler yapıp, dilerseniz sosyal medyadan bazı galerileri offline olarak izlemek için telefonunuza indirip kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Galerisi, yani piyasadan bulabileceğiniz en üst düzey telefonlarda yer alan galerilerle belki aynı düzeyde, belki onlardan da iyi bir seviyede. Gerçekten kullanıcısını memnun edecektir ve çok hızlı çalışıyor. Tabii zaten. Yani telefondaki her şey gibi bu da çok hızlı çalışıyor.
Özellikle şey çok büyük önem taşıyor bence. İnternetten resimleri indirip onları offline olarak izlemek. Burada şunu söyleyeyim. Bir Google hizmeti olan Picasa'daki fotoğrafları indirebiliyoruz ama henüz Facebook tarafında öyle bir güncelleme yok. Facebook şu anda kullanamıyoruz. Diğer taraftan Facebook'ta telefonlarımızdaki fotoğrafları artık alıp kendi içerisinde almaya başladı. Hani burada bir yarış mücadeleleri de var. Sosyal medya şirketleri telefonların otomatik fotoğraflarını almaya çalışıyor. Google Plus da bunu yapıyor örneğin. Burada özellikle şunu tavsiye etmekte fayda var. Facebook ve Google Plus kullanıyorsanız bu özelliği kapatın. Çünkü özellikle
çok fazla pil tüketiyor zaten.
Çok fazla pil tüketiyor. Hani daha da ileri götürüp her türlü bağlantı koşulunda bunu aktif ettiyseniz 3G'den de bayağı ciddi bir data kullanıma seviyet verebilir.
Evet, zararı uğrayabilirsiniz.
Bunları da özellikle kontrol etmekte fayda var.
Şimdi tabii ki hani galeriden bahsettik. Burada kamera performansına geçmek yarar var. Yenilenmiş kamerada da her şeye çok hızlı bir şekilde erişebilmemiz için aslında kısa yollar atanmış. Kamerada herhangi bir noktaya parmağınıza basılı tutup çıkan menüden flaşı kapatıp açmayı, parlaklık değerlerini ayarlamayı,
HDR çekmeyi veya beyaz ayar yapmayı
çok hızlı bir şekilde seçebiliyorsunuz ki bence çok iyi düşünülmüş, iyi bir yenilik. Ekran olabildiğince boşaltmışlar ki görüntüyü kusursuz, hiçbir üstünde bir şey olmadan net bir şekilde görelim. Eğer bir menüye ihtiyacımız varsa basılı tutup beklememiz, birkaç saniye beklememiz yeterli oluyor. Çok hızlı bir şekilde ulaşıyoruz.
En çok kullandığımız kamera ayarlarını sürekli ekranda görmek büyük kolaylık sağlıyor. Bununla birlikte kameradaki hani kamera çekerken belki de en büyük sürprizlerden birisi fotosifer adı verilen yeni özellik. Bu özellik sayesinde etrafımıza 360 derece fotoğraf çekerek dairesel olarak biz bunu görüntüleyebiliyoruz. Hani bu bugünlerde biliyoruz ki pek çok telefon üreticisi bizim artık işletim sistemimiz panorama desteğine sahip gibi figürlerle ortaya çıkıyorlar. Hani panoramayı çekiyoruz tamam ama burada artık ileri bir işi bir adım daha ileri götürüp 360 derece fotoğraf çekip bunun arka planı işlenebiliyor olması büyük önem taşıyor.
Evet, büyük önem taşıyor ve eminim ki birçok kullanıcı da kullanacaktır. Sonuçta Google Plus gibi servislerde artık bunu yüklediğimiz anda izleyebiliyoruz ki bu da önemli bir detay.
Tabii bu yazılımsal bir özellik esasında umuyoruz ki diğer tüm Android telefonları da bu bir şekilde gelir ya da port etme şansı verilir. Çünkü çok eğlenceli görüntüler elde edilmesini sağlayan önemli bir yetenek.
Evet, zaten hani bu tip programları özel kılan şu, şimdi piyasada aslında daha öncesinde de 360 derece fotoğraflar çekmemizi sağlayan programlar mevcuttu.
Mevcut, evet.
Fakat bu programlar sosyal medyada veya internet üzerinde çok rahat bir şekilde paylaşmamızı sağlayamıyorlardı. Kendi özel web siteleri vardı vesaire. Fakat Google Plus zaten Google'ın tekelinde bir sosyal medya olduğu için siz burada yaptığınız panorama görüntüyü Google Plus'a atıyorsunuz ve kullanıcılar oradan izleyebiliyorlar. Link atabiliyorsunuz insanlara. Asıl detay bu. Evet. Yani fotoğrafı çekmek veya işlemek değil, bunu paylaşabilmek. Mesela Cinemagram da çok güzel bir teknoloji. ProView 920 ile gelen ama sosyal ağ entegresi olmadığı için hiçbir işe yaramıyor. Yani telefonundaki görüntü statik telefonunda kalıyor. Yani. Statik olarak kalıyor. Ne zaman ki bir görüntüyü internette arkadaşlarınıza gönderebiliyorsunuz, o zaman bence değeri var.
Zaten artık önemli olan paylaşım. ne çekerseniz çekin, telefonu nasıl çeker çeksin, iyi de çekse, kötü de çekse bir an önce Facebook atayım da tüm benim arkadaşlarım bunu görsün istiyorsunuz.
Beğensin istiyorsunuz.
Beğensin istiyorsunuz evet. Tabii. Bazen hatta arkadaşlarınıza like, yani beğenme yarışına bile girebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada paylaşım yeteneği çok önemli. Hani Instagram'ın da zaten zamanında tartışıldı Facebook neden buna 1 milyar dolar verdi diye. Bugün görüyoruz ki kullanım oranı Twitter'ı geçmiş.
Evet.
Benzer servisler de var ama en büyük farkı insanlar paylaşıp altına yorum yapıp beğenebiliyorlar.
Bir diğer konu tabii ki telefon nasıl fotoğraf çekiyor.
Evet.
Fotoğraf kalitelerini hani karşılaştıralım. Erdi sağ olsun. Telefonda gezdiği sürece olabildiğince fazla fotoğraf çekmeye çalıştı ki her değişik koşulda böyle telefonu değerlendirelim. Hı hı. Şimdi ilk olarak normal gün ışığında çekilmiş fotoğraflara bakıyoruz. Hava ne kadar kapalı da olsa gün ışığı sonuçta yine farkını gösteriyor güneş ışığı. Tamam güzel fotoğraflar ama hani böyle kalkıp da şey diye wow diyemiyorsunuz. Yani kamerası daha iyi olabilirdi belki Erdi.
Evet kamera yani burada hani muhtemelen Google'un stratejilerinden bir tanesi. Çünkü Nexus 4 temel anlamda aslında LG'nin Optimus G telefonunu baz alan bir telefon. Yani pek çok özellik ondan miras kalan bir detay olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Optimus G'nin farklı olduğu noktalardan bir tanesi 13 megapiksellik bir kameraya sahip olması. Optimus G'nin 8 megapiksel versiyonu da var ama asıl lanse edilen modelde 13 megapiksel vardı ve fotoğraf kalitesinin çok iyi olduğunu onu da gördük. Yapılan ilk incelemeler bunu gösteriyor. Umarız Türkiye'ye de gelir yakın zamanda inceleme şansı yakalarız. Nexus 4'e baktığımızda kamerası en iyi kamera değil. Piyasada daha iyi çeken Android telefonlar da var. Daha iyi çeken farklı platformlara sahip telefonlar da var. Windows Phone 8'de olsun ya da iOS'de olsun. Ancak hani herhangi bir kişinin fotoğraf çekme ihtiyaçlarını karşılayabilecek telefon. Hani bu fotoğrafı alıp da diğerleri karşılaştığınız zaman arkadaş inanılmaz kötüymüş diyemiyorsunuz.
Diyemiyorsunuz.
Sadece yani çok detaylı inince.
Evet beyaz dengesini falan yine iyi yapıyor telefon. Bastığınızdan işinizi görüyor. Video kalitesine baktığımızda da biliyorsun One X piyasaya çıkmıştı. Atlayarak çekiyordu Full HD videoları. Yani bu telefon hayran böyle satılıyor. Sonuç olarak tabii ki karşılaştırma yapılamayacak kaydede bir telefon.
Tabii Nexus 4'e baktığımızda 1080p 30 kare saniye video çekebiliyor. Burada standart forma taş 264. Aynı zamanda merak edenler için şunu da söyleyeyim. 12 megabit per second bir bitrate oranına sahip. Bu aslında pek çok telefon için Android tarafında standarda yakın diyebiliriz. Burada encode işleminde Qualcomm zaten donanımsal platformu yapıyor.
Şimdi bir diğer özellik de var ki aslında tamam kamerasını da konuştuk, müziğini de konuştuk. Çoklu ortam olarak geçiyor. Eğlence kısmında tabii ki oyunlar.
Oyunlar evet.
Şimdi Android tarafına baktığımızda artık oyun konusunda o büyük sıkıntılı dönem bitti. iOS'ta hangi yeni büyük başlık görüyorsak,
iddialı yapım var.
İddialı yapım görüyorsak, aynısı markette de ya bir hafta sonra ya da aynı zamanda bulunabilir oluyor ve biz bunu indirebiliyoruz. Bunlardan ilki bence Need for Speed, Most Wanted.
Belki de en önemlisi hatta son dönemde.
Belki de en önemlisi çünkü bir araba yarışı olarak cep telefonlarının geldiği seviyeyi çok net bir şekilde gösteriyor. Hem eğlence hem de grafik olarak gerçekten üst seviyelerde bir oyun. Genel olarak baktığımızda bu oyunun birçok telefonda frame sıkıntıları yaşadığını görüyoruz. Evet. Herhalde bu oyunun tek en rahat oynayabilen Android telefon Note 2.
Evet, Qualcomm Snapdragon S4 Pro platformunda Adreno 320 grafik birimi var. Hani 2-3 yıldır biz bu grafik birimini bekliyoruz ve her tanıtımda da Qualcomm bir iddiası vardı konsol seviyesinde grafik. Şimdi ekrana geliyor zaten Need for Speed Most Wanted'da oynuyoruz. Hani ekranımız zaten 1280x768 piksel 720p çözünürlük zaten konsol seviyesinde bir çözünürlüğe
evet.
sahibiz.
Şimdi şunu söyleyeyim konsol seviyesinde grafik var evet ama performans yok.
Evet performansı ya bir konsol. Zaten şunu beklerdim böyle cihazlardan üretici ne derse desin gerçek anlamda bir konsol oyunu beklemek çok doğru değil açıkçası.
Evet,
çünkü konsollar standart bir platform ve oyun ona özel yapılıyor. Şimdi burada aynı çekirdek üzerinde bunun iOS versiyonu da üretilmesi lazım. Farklı versiyonlarında hızlanması lazım. Need for Speed Most Wanted için performans yani tam anlamıyla bir konsol seviyesinde değil. Android platformu için hani kabul edilebilir seviyelerde ancak konsol için biraz daha beklememiz lazım. Akıllı telefon tarafında yenilmesi gereken daha çok ekmek var konsollara yaklaşmak için. Ancak hani oyun bazında baktığımızda Modern Combat 4'e geçtiğimizde işin rengi biraz değişiyor. Yani evet. Oyunun kendisi zaten çok görkemli bir oyun.
Ve akıcı çalışıyor telefon üstünde.
Akıcı çalışıyor. Şu an hakikaten belki de şöyle söyleyebiliriz. Android platformunda en akıcı çalışan birkaç telefondan bir tanesi Nexus 4.
Evet hem bu ekranda çok güzel görünüyor hem de herhalde ekranın biz diyoruz herzini arttırmışlar. Tarama hızı daha yüksek çünkü her şey ana menü dahil oyundan inanılmaz akıcı duruyor. Yani sanki gerçekten 60 kareye sabitlenmiş gibi ekran. Bu oyunda bunu destekliyor. Buradan da şu sonucu çıkartabiliriz aslında Erdi. Yani Need for Speed demek ki tam olarak donanımı kullanmıyor. Biraz da oyun yazılımcısında bitiyor iş. Donanımı nasıl kullandığına bağlı. Eğer donanımı kullanamıyorlarsa sizin elinizde isterseniz bu normal Intel Core 7 işlemcileri gücünde bir cep telefonu bulunsun.
Yani tabii bu noktada hani bazı olay Nvidia AMD tarafına da geliyor. Yani sürücünün de iyi olması lazım.
Evet,
yazılım da çok iyi çalışması lazım. Tabii yapımcı firmanın da oyunu platforma çok iyi optimize etmiş olması lazım. Belki Need for Speed Most Wanted için ileride güncelleme çıkabilir. Çünkü yine pahalı satılan bir oyun esasında. 67 dolar civarında satılıyor. Dolayısıyla oyunun hakkını verebilmesi için çok akıcı çalışması lazım. Ama Modern Combat 4'e baktığımızda oyun zaten çok heyecanlı bir oyun.
Evet.
Yani FPS'e zaten hemen herkesin İtiraz etmeyeceği bir oyun türüdür. Çok aksiyonun asıl tavan yaptığı oyun segmentlerinden bir tanesidir. Ama bu telefonu alacak kullanıcıda mutlaka Modern Combat 4'ü denemesine fayda var. Hem çok keyifli hem çok iyi oynanıyor. Telefonu elinizden bırakamıyorsunuz.
Evet, yani genel olarak oyun performansı kullanıcısını tatmin edecektir. Gelecek vadeden bir telefon, zaten en güçlü GPU'lardan bir tanesine sahip. Hı. Şimdi oyunlardan sonra performansı gösterdik, fakat bir diğer önemli nokta da diyecekler ki sentetik testlerde acaba kaç puan oluyor? Çünkü son günlere baktığımda kullanıcılar inanılmaz bir yarış içine girmiş durumdalar. Ben şu benchmark'tan şu skoru aldım, senin telefonun benimkinden yavaş, İşte ben en iyisini satın almışım falan diye böyle yarışıyorlar. Biz her zaman söylüyoruz, hani benchmark'lar günlük kullanımda sizin aldığınız keyfin hiçbir şekilde göstergesi değil. Bunlar sadece o platformun, o donanımın nasıl kullanıldığını ve o platformun gücünü gösteren bir şey. Yani sizin o günlük kullanımınızda hiçbir şekilde bir işaret göstermiyorlar ki. Şimdi test sonuçlarında görüyorsunuz. Hı hı. Telefon bu kadar güçlü bir donanıma sahip erdi. Fakat test sonuçları işte o gücü tam olarak göstermiyor.
Zaten hani şimdi aslında bu yarış biraz daha alevlenecek gibi. Muhtemelen eğer bir gecikme olmazsa yıl bitmeden 3D Mark'ın da bilgisayarımıza yıllarca çalıştırıp benimki seninkinin hızlı dediğimiz uygulamanın bile ve artık uyumlu versiyonu Android'e gelecek gibi görünüyor. Dolayısıyla o yarış hiçbir zaman bitmez. Ancak şunu söyleyelim, bu tür uygulamalarda şöyle bir sıkıntı var. Her telefon birbirinden farklı donanımlar ya da özelliklere sahip. Birinin ekran çözünürlüğü farklı olabiliyor, birinin işlemcisi farklı olabiliyor. Aynı işlemci içerisinde farklı grafik dilimleri olabiliyor. Dolayısıyla telefon için bunu kriter almasınlar, baz almasınlar. Ancak donanımın gücünü görmesi açısından bir ipucu da vermiyor değil, öyle söyleyebiliriz. Nexus 4'e baktığımızda bu dediklerimizde aslında ne kadar haklı olduğumuzu görüyoruz. Neden dersen eğer, belki de şu Android platformunda kullanılan en güçlü donanım. Snapdragon S4 Pro, 1.5 GHz Create tabanlı 4 çekirdeği var. Ancak bakıldığında Geekbench'te skor fena değil. En iyi skorlardan bir tanesi. Belki de Galaxy Note 2'den sonraki en yüksek skor. Yaklaşık 2000 puan civarında skor verdiğini görüyoruz. Ancak diğer testlere geçtiğimizde, örneğin SunSpider'a baktığımızda internet en büyük kullanım alanlarımızdan bir tanesi. Neredeyse en düşük skorlardan bir tanesi. Burada gerek sürücüler olsun, gerek tarayıcının verdiği performans olsun
bir önem taşıyor. En düşük diyoruz çünkü düşük olan değer en iyi skoru gösteriyor. Evet. Burada rakam yükseldikçe telefonun daha yavaş çalıştığı anlamına geliyor.
Şu an SunSpider'da en hızlı telefonların Windows Phone 8 ve iPhone 5 olduğunu söyleyelim. Arada neredeyse 1000 puanlık bir fark oluşmuş durumda. Daha çok puan demeyeyim, saniye diyeyim. Milisaniye cinsinden çünkü ölçülüyor. Diğer testlere baktığımızda gerek GI Benchmark olsun, gerek Antutu olsun, gerek Quadrant olsun. Çoğunda en hızlı değil. En hızlılardan bir tanesi, ancak daha hızlı telefonlar var. Örneğin Samsung'un telefonları güncelleme sonrasında çok daha yüksek skorlar verebilmeyi başarıyor.
En hızlı olmasını bekliyorduk açıkçası. Hani telefonun donanımsı özelliklerine baktığımızda.
Şimdi burada bu telefonun özgü bir özel durum var, onu da altını çizelim. Şimdi platform çok güçlü bir platform. Ancak bu telefonun özel bir durum var, o da thermal throttling denen olay. Yani şu, işlemci ısındığı zaman belli bir bunun eğiği var aslında. O eşiği var. Eşiği geçtikten sonra maalesef frekans düşüyor. Telefonun pil ömrünü ve işlemciyi daha koruyabilmek adına.
Evet, şimdi zaten merak edeceksiniz telefon ısınıyor mu diye. Telefon ciddi şekilde ısınıyor.
Evet, yani onu söyleyelim.
Isıyı hemen hissediyorsunuz zaten cam panel olmasından dolayı. Yani sanki kulağınızda yanınız AOZ'de de aynı sıcaklık. Hı-hı. Arka planda da aynı sıcaklık var. Bu webde gezerken daha iyi oluyor. Yani ana menülerde gezerken daha iyi. Telefonun ısındığını hissediyorsunuz ki. Nerede aslında webde gezerken diyoruz, fakat web performansı, yani browser performansı telefonları oldukça fazla zorluyor. Çünkü ben webde gezinirken ısınmayan telefon görmedim son dönemde.
Evet, zaten çünkü son dönemde bütün artık işlemciler 4 çekirdekli bir hal aldı. Evet. Frekanslar çok yükseltildi. Hani OnePlus Plus diyoruz, 1.7 GHz hızında 40 nanometre bir işlemci var bakıldığı zaman. Hepsi ısınıyor ama Nexus 4 biraz fazla ısınıyor. Belki şu an en çok ısınan 3 seviye Android telefonu diyebiliriz. Hal böyle olunca ne oluyor? Bu thermal throttling denen olaydan ötürü işlemcinin frekans değeri 1.5 GHz yerine yani 1 GHz, 1.1 GHz hızlarına çalışıyor ki bu da dolayısıyla 400 MHz'lik bir frekans performansı da olumsuz anlamda etkiliyor. Şimdi yurt dışına bakıyorum. Bazı yayınlarda telefonu soğuk ortamda test etme eğilimi var. Bunu biz de yapabiliriz. Zaten ben yaptığım testlerde Geekbench skorunu telefon olabildiğince soğuk seviyedeyken 2000 puan alabildim. Yoksa sıcak telefon ısınmış vaziyette 1600-1700 puan aldığını da gördüm. Ancak bu bir akıllı telefon. Biz bunu sürekli buz torbasıyla kullanamayız yani. Zaten. Avucumuza tutacağız. Kendi doğal sıcaklığımız da var. Telefon ister istemez ısınacak. Bu Nexus 4'de özel bir durum. Zaten Qualcomm çekirdekler asinkron çalışan çekirdekler. Her çekirdek birbirinden bağımsız frekans ve voltaj değerlerini çalışabiliyor. Thermal throttling olayı var. Maalesef frekans telefon çok ısında düşüyor. Bunu zaten hissedersiniz siz de. Çok fazla yük bindiği zaman, oyunu açtığınız zaman ısınma seviyesine bağlı olarak telefondaki gidişatı takip edebilirsiniz. Yani thermal throttling var. Telefon ısındığı zaman performansı biraz düşüyor. Bunu altını çizelim.
Performans düşüyor, fakat bunu direkt sentetik yazılımlarda görebiliyorsunuz. Biz oyunlarda falan açıkçası çok da fazla rastlamadık. Ana menüde özellikle hiçbir şey fark etmiyorsunuz. Telefon alev gibi olsa dahi ki olmuyor zaten. Yani bu özelliğinden dolayı. Akıcılık devam ediyor. Fakat sentetik testlerde ben en iyisi olmak istiyorum. Arkadaş, ben her konuda telefonu aldığımı hava atmak istiyorum diyorsanız $350 telefon burada sizi yarı yolda bırakacak yani. Sentetik testlerde ne yazık ki çok iddialı değil. Hani ısı değerlerini de gösterdik zaten. Hı hı. Gerçekten de oyunda veya webde gezerken de ısınan bir telefona sahip olacaksınız.
Şunu söyleyeyim tekrardan, bu hani platformun gerçek gücünü yansıtan değerler değil bunlar. Kağıt üzerinde çok daha yüksek performans değerleri vaat eden platform. Ancak Nexus 4'te böyle bir termal throttling korumasının gidildiği için sentetik testlerde ister istemez skorlar bir miktar düşüş
yapıyor. Evet, öyle bir sıkıntı olacak. Şimdi pil ömrü de tabii ki önemli bir konu. Diyeceksiniz ne kadar gidiyor? Hani bu kadar özellik koyulmuş, işte ısınınca işlemcinin gücü düşüyor, voltajı düşüyor vesaire. Genel olarak baktığımızda One X'ten hallice, Galaxy S3'e yakın ama bir onun kadar değil. Öyle bir pil ömrüne de sahibiz. Google telefonu olduğu için şunu düşünüyorum ben. Bu ısınma sorunlarına falan belki de ileride bir güncellemeyle çare bulabilirler. Çünkü sonuçta Google'un mühendis takımı sadece bu telefon üstünde çalışıyor. Devasa bir Ar-Ge'leri var. Ama Samsung'a veya HTC'ye baktığımızda, LG'ye baktığımızda ellerinde birçok Android telefon var ve güçlerini bölmek zorundalar. Bu yüzden ellerindeki telefonu, eski telefonları mükemmelleştirmeye gidemiyorlar. Fakat Galaxy Nexus'un geldiği seviyeye baktığımızda Google'un elinde gerçekten çok akıllı, iyi çalışan bir Ar-Ge ekibi var. Bu telefonu daha iyi seviyelere getireceklerdir diye de umuyorum. Yani mutlaka daha iyi halde göreceğiz.
Pille ilgili şunu da söyleyelim. Ben de şöyle katkıda bulunabilirim. Şimdi 2100 mAh'lik bir pilimiz var üzerinde. 3.8 voltluk hücreler kullanılıyor bunun pilin temel yapısı karakteristiğinde. Şimdi bakıldığı zaman 4.7 inç büyüklüğünde bir ekranımız var. True HD IPS Plus adı verilen bir ekran teknolojisi. Parlaklık seviyesi yaklaşık 450-500 nit seviyesindeki
en parlak ekran.
En parlakla şöyle karşılaştıralım hatta, Galaxy Nexus. Yani bir önceki Google telefonunda parlaklık yaklaşık 200 nitti. Neredeyse 2 kat arttırıldığını görmekteyiz. Şimdi işlemci 28 nanometre. Ancak 4 çekirdekli 1.5 GHz'de çalışan ve yepyeni grafik birimine sahip olan bir işlemci. Yani 28 nanometre olması onun çok az güç tüketeceği anlamına gelmiyor. Çünkü performans seviyesi çok üst seviyelerde yer alıyor. Bu açıdan bakıldığında hani beklentiler böyle çok yüksek olabilir, ancak genel olarak bakıldığında günlük kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak da değişmekle birlikte.
Tabii biz çok yoğun kullanıyoruz sonuçta. Sosyal medya hep aktif oluyor. GTalk üstünden sürekli chatleşiyoruz. WhatsApp açık oluyor. Web'de çok fazla geziyoruz. Doğal olarak yolculuklarımız sırasında müzik dinleyip arada açıp oyun oynuyoruz. Zaten tabloda yazıyor da hangi değerine kadar kullandığımız. Hani buna rağmen eğer 11 saat üstünde bir kullanım ömrü sunabiliyorsa bir telefon yeterlidir.
Pille ilgili çok aslında enteresan bir detay var. Onu da söylemek istiyorum. LG bu pilin aslında kimyasal yapısında lityum kobalt denen yeni bir malzeme kullanmış. Belki yani bazı özel telefonlarda da bu yer alabilir. Buradaki espri de şuymuş. Telefonun yüksek ısılı durumlarda, bazı özel durumlar söz konusu, telefonun ömrü kısalmasın diye özellikle elektronik malzeme kullanılarak oluşabilecek handikapların önüne geçilmesine çalışılmış. Bu da aslında telefonun zaten ısındığının bir başka göstergesi burada. Hani
ısıya dayanıklı pil kullanmışlar kısaca.
Aslında en basit anlatımıyla ısıya dayanıklı özel pili var. Ha, bu açıdan bakıldığında 2100 mAh'lik pil, bakıldığında en büyük pil değil Galaxy Note 2'de. Benzer konfigürasyon sahip Note 2'de daha büyük ekranı var üstelik. 3000 mAh'nin üzerinde pil kullanılıyor. HTC One X daha yeni yeni bu düzeylere geldi. One X Plus evet. Güncellemesiyle beraber. Samsung Galaxy S3 de aynı seviyelerde. Pili Galaxy S3'ten daha kötü. One X'de çok yakın diyebiliriz biz buna. Ama tabii kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak tabii bu süreler değişebilir. Ancak şu var, hiçbir üst seviye telefon böyle ikinci güne insanları götürmüyor.
Onun kolay kolay çıkmıyor kullanımda. Son olarak değerlendirmemiz gerekirse telefonu, biz açıkçası Nexus 4'ü çok beğendik. Tamam, Amerika'da 350 dolara satılıyor olabilir, fakat ülkemize bu fiyatları düşünmek biraz hayalperestlik olacaktır. Büyük ihtimalle 8 GB'lık versiyonu 1400-1600 TL aralığında olacak. 1600 Plus 16 GB'lık versiyonu konulanır diye ben öyle düşünüyorum. Bunları da nereden iddia ediyorum, nereden düşünüyorum? Galaxy Nexus'un fiyatına bakalım hep beraber alışveriş sitelerinde. Hala 1400'lere yakın bir fiyattan satılıyor. Kalkıp da ondan çok daha güçlü, daha fazla özelliğe sahip bir telefonun benzer bir fiyattan ya da daha aşağı bir fiyattan geleceğini düşünmek, pazarı iyi okuyamamak mı olur bilmiyorum, hayalperestlik mi olur, belki de bizi utandırırlar herhalde. Çok daha düşük bir fiyattan piyasaya sokmayı başarırlar telefonu, o zaman biz de mutlu oluruz. Yani ben iddia ettim böyle olsun diye bir kaprisimiz yok.
Fiyata baktığımızda hani Amerika fiyatlarından bahsediyoruz. 299 dolar 8 GB, 349 dolar 16 GB.
Ama yurt dışında Avrupa'da çok daha farklı.
Avrupa'da çok daha farklı. Hani Amerika için tekrar konuşmak gerekirse şimdi 350 dolar. iPhone'a bakıyorsunuz, iPhone 5'e 649 dolar. Hani en iyi telefondan yarısı kadar bir fiyatla satıldığını görüyoruz. Keşke imkanlı olsa da biz de Türkiye'den bu fiyatlarla alabilsek. Ama imkanlı olanlar için, Amerika'dan kendisine telefon alma şansı olanlar için hani 350 dolara 2 yıl Android garantisi veren, 2 yıl biz diyoruz belki 3 yıl olur, belki 1,5 yıl olur.
Ya, alın kenarda ama dursun öyle bir şey. Alın kenara atın yani, saklayın telefonu.
Tabii telefonla ilgili hani Play Store'a girdiği gün, raflara girdiği gün tükenip solda doluyor. Yani hani bir sonraki sevkiyatı beklemek gerekiyor. Türkiye fiyatlandırmasını bekleyip görmek lazım. Muhtemelen operatör vasıtasıyla geleceği için fiyatlar senin dediğin seviyelerde olabilir. Ama şunun altını çizmek lazım. Buradan özellikle sesleniyorum. Nexus 4'ü almak istiyorsanız 8 GB'lik versiyonun uzak durun.
Uzak durun, hiçbir şekilde yaramaz. Yani ne müzik kopyalayabilirsiniz ne de modern oyunları oynayabilirsiniz ki. Bugün Batman indiriyorsunuz 2 GB yer kaplıyor.
Yani Asphalt 7 gibi affedersiniz aptal bir oyun indiriyorsunuz o da 2 GB'de 1.6 GB yer kaplıyor.
Ne kuracaksınız başka hiçbir şey kuramazsınız. Bu yüzden sakın ola 8 GB'lık versiyon alma hatasında bulunmayın ki 8 GB'ın da 8 GB size ayrılmış değil. Evet. Yani bunu da altını çizelim. Evet, son olarak 10 üzerinden bir puan verecek olsak benim için bu telefonun üzerinden 7.5'u çok rahat bir şekilde alabilir. Neden 10 üzerinden 7.5 dedik de 10 üzerinden 10 değil? Sonuç olarak hafızasını arttıramıyorsunuz. Bugün çağımızda Full HD videolardan, film izlemekten, müzik dinlemekten, oyun oynamaktan bahsediyoruz. 16 GB hafıza çok yetersiz. Telefonun genel olarak kamerası üst seviye kameralı telefonlarla yarışabilecek seviyede değil. Tamam, tatminkar iş görüyor. Yeni özellikleriyle daha fazlasını sunuyor. Fakat eğer ben fotoğraf çekmekten çok fazla hoşlanıyorum, benim için kamera önceliklerden bir tanesi diyorsanız bu konuda sizi yarı yolda bırakabiliyor.
Hatta şunu da söyleyeyim, Nexus 4'te USB on the go özelliği yok. Yani USB cihaza bağlayamıyorsunuz bu cihaza.
Evet, yani
onun altını çizelim.
Samsung'un cihazlarında ve Nokia'da mesela bu standart olarak artık sunuluyor. Kullanıcılara ki birçok kişi gamepad takıp ya da televizyona bağlayıp bunu bilgisayar gibi kullanmaktan haz alıyor. Sonuç olarak akıllı bir cihaz, inanılmaz fazla güce sahip işlem olarak. Siz bunu alıp daha farklı yerlerde kullandığınızda doğal olarak hem paranızı değerlendirmiş oluyorsunuz, sonuna kadar kullanmış oluyorsunuz özellikleri. Hem de telefonun yeni özelliklerinden faydalanıyorsunuz evinizde. Bir medya player ihtiyacınız kalmıyor mesela. Ama bunun haricinde kablosuz şarj teknolojisi, kablosuz görüntü aktarma teknolojileri düşünüldüğünde de aslında bir yandan fazlaca artıya, bir yandan da ortalama değerlere sahip bir telefon oluyor ki bilmiyorum hani siz ne düşünüyorsunuz? Bence 7.5 hakkıdır değerlendirme olarak.
Aslında iki tür değerlendirme lazım. Hani üst seviye telefonlarla fiyatı bir ayrı bir kategoriye koyup değerlendirdiğimiz zaman dediğim puanlar doğru ama 350 dolar üzerinden düşündüğünüz
zaman üzerinden 11 yıldız doğum planı denebilir.
Ama hani eksikleri de var. Burada muhtemelen Google bunu bilinçli de yapmış olabilir. Çünkü bir sürü iş ortağı var. Hepsi
evet, doğru.
Android telefon üretiyor. Benim bence de en büyük eksikliği microSD kart slotunun olmaması. 32 GB'lık seçeneği olsaydı bunu belki görmezden gelebilirdik. Ancak şu anki kapasite seçenekleriyle bu önemli bir eksi. USB özelliği de bence bir kayıp çünkü neden dersen Samsung'a bakıyorsun inanılmaz bir fare desteği var. Evet. Fareyi takar takmaz imlece ekrana geliyor ve bir bilgisayar gibi kullanabiliyorsunuz. Bunun dışına bakıldığı zaman belli açılardan yine eksikleri var. Kamerası en iyi kamera, sesi en iyi ses değil. Ama artıları da var. Donanımı çok güçlü, ekranı çok iyi. Android garantisi var.
Evet, yani artık izleyenlerimiz kendi ihtiyaçlarına göre değerlendireceklerdir. Biz olabildiğince objektif bir şekilde sizlere ne gördüğümüzü anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.